Ayrım 32, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 332. 87. Bölüm. Kevin'ın peşinden dışarıya karanlığa çıktım, samanlığa doğru yürüdük. Jack buraya nasıl geldi diye bir daha sordum. Yani bu ıssızlığa mı demek istiyorsun? Uçağı düştüğü gece kazadan sonra aradığı ilk kişi bendim. Durduk, gözlerinin içine baktım. Neden beni aradı diye merak ediyorsun değil mi? Sevierville yakınlarında özel bir klinikte yöneticiydim. En son teknik donanım bir de gözlerden uzak. Polislerin karışmasını istemiyordu. Kaza yerinden de uzak olmaması Jack'in işine gelmişti.
Neden istemiyordu?
Bunun cevabını Jack verecektir sanırım. Ben sadece o gece benden yapmamı istediğini yaptım.
Neydi o?
Tıbbi yardım sağlamak, onu ve çocukları güvenli bir yere götürmek, fiziksel muayenelerini yapmak ve kimseye bir şey söylememek.
Neden yardım ettiniz?
Sevdiğim ve yardıma ihtiyaç duyan bir arkadaş olduğu için. Irak'ta Jack olmasa çoktan öleceğim günler yaşadım. Benim için, ötekiler için hayatını tehlikeye attı.
Soruşturmacılar o gece Jack'in telefonundan hiçbir yerin aranmadığını söylüyorlar.
İnsanlar başından beri atılabilir telefon kullanıyor. Jack de her zaman izi bulunmayacak bir telefon taşıdığını söylerdi. Üstelik Smoky dağlarına düştüğünü de kimse bilmiyordu.
Jack'in telefonda ne söylediğini anlatın.
Çok üzgündü. Uçağının fırtınada düştüğünü söyledi. Ama işin içine acil yardım ekiplerini karıştırmak, 911'i aramak istemiyordu. Pilot ölmüştü, Jack ve çocuklar da yaralıydı. Çocukların düşme anında şiddetle sağa sola fırlatılmanın ve sarsıntı geçirmenin dışında ciddi olarak yaralanmadığını düşünüyor, yine de ihtiyatlı davranmak istiyordu.
911'e neden haber vermek istemediğini sormadınız mı?
Tabii sordum. Ona güvenmemi, daha sonra nedenini açıklayacağını söyleyince dediklerini yaptım. Rota haritalarından muhtemelen Thunder Dağı'nın güneyinde olduğunu çıkarmıştı. Dört çeker jeepimle kaza yerine gittim. Arabayla o çamurlu dağ patikalarını aşmak epey sürdü. Ama Jack'le sürekli telefon temasında olduğumuz için yerini belirleyebildim. Yeniden yürümeye koyuldu ve samanlığın kapısının önüne vardığımızda durdu. Gemici fenerini kurcalamaya başladı. Onu ve çocukları kaza yerine yakın terk edilmiş bir kulübeye sığınmış buldum. Boynu kırılan pilotun öldüğü kesindi. Jack kendine ve çocuklara temel ilk yardım uygulamıştı. Bir sürü kaburgası ve bacağı kırıktı, Sean'ın ayağı kırıktı, Amy'nin omzu çıkmıştı ve hepsi sarsıntı geçirmişti.
Amy yaşıyor muydu?
Evet, o da Sean da şoktaydı. Boyun ve başlarında belirgin ya da ciddi bir yara, kesik ya da ufalanmış kemik belirtisi görmedim ama muayene edilmeleri gerekiyordu.
Büyülenmiş gibi dinliyordum.
Pilotun cesedini bıraktık ve onları kliniğe götürdüm. Bazı taramalardan sonra çocuklardaki hasarın ilk düşündüğümden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sean başına ön lobuna ciddi bir darbe almıştı. Kanama yoktu ama içte morartı ve kafatasında şişlik belirledik. Yumruk yumruğa acımasız bir dövüşte dayak yedikten sonra beklenebilecek sert darbe travması gibi bir şey.
Konuşamıyordum. Deliler gibi sormak istediğim soruyu tahmin ederek yüzüme baktı.
Sean'ın iyileşip iyileşmeyeceğini merak ediyorsun değil mi? Omuz silkti, ellerini kaldırarak avuçlarını açtı. Zihin ve beden inanılmayacak kadar dayanıklı olup kendini yenileyebilir. Ama bence Sean'daki hasar geri döndürülemez.
Kendimi çelik halatları kesilmiş bir asansördeymiş gibi hissettim. Tekrar konuşabilmem için beklemem gerekti. Peki ya Amy?
Jack kazadan sonra seninle ilk karşılaştığı zaman muhtemelen sarhoştu değil mi?
Evet.
Neden biliyor musun? Çünkü sana Amy'ye olanları açıklaması gerekeceğini biliyordu. Bu hem onun hem de senin için ıstırap verici olacaktı. Belki de seninle yüzleşememesinin bir nedeni de buydu. Sanırım kazadan sonra kriz geçirmesi de pek iyi olmadı. Bir süre Florida'daki bir asker arkadaşı ile birlikte bir çiftlikte kaldığını biliyorum.
Florida bağlantısı tokat gibi çarptı. Kimdi o asker arkadaşı? Quentin Lusk diye birisi mi?
Bunu Jack'e sorman gerekecek.
Jack'in bilmemi isteyeceğinden emin olmadı. Hiçbir şey söylememek için çok dikkat ediyordu. Sesim öfkeli çıktı. Artık benim tanıdığım Jack değil.
Artık hiç kimsenin tanıdığı Jack değil. Savaş insanlara bunu yapıyor, değiştiriyor ve her seferinde daha kötüsüyle.
O yakıcı soru durmadan geri geliyordu. DJ ve Vera Spears'ı kim öldürdü?
Jack onları kim öldürdüyse bizi de öldürmek isteyeceğini söylemişti. Yoksa hayal mi görüyordu?
Bana silah doğrulttu. Elinden aldığımda tekrar kapmak için benimle boğuştu. Boğuşması ruh haliyle ilgili bir ipucu vermiyor mu?
Fikrimi mi soruyorsun? Amy'nin mezarını gördüğün zaman elinde silah bulunmasını istemiyordu. Gerçeği öğrenince kendine zarar vereceğinden korkuyordu.
Jack'le Sean, DJ'le Vera'nın karavanında ne arıyordu?
DJ ile teması sürdürüyordum. O ve Jack bir zamanlar yakın arkadaştı. DJ kolaçan etmek için benim isteğim üzerine Kyle'ı arada bir ziyaret ediyordu.
Sesi zayıflayıp söndü. Bu dediklerinizden bir şey anlamadım. Kevin bana dönmeden önce uzaklarda bir yere baktı.
Bak, benim tek bildiğim DJ'in bana telefon edip senin onu ziyaret ettiğini ve soru sorduğunu söylemesiydi. Senin ziyaretinden 2 saat kadar sonra evin önünden geçen 2 araba fark ettiğini anlattı. Biri tepesinde bir sürü antenle bir uydu çanağı olan bir minibüsmüş. Evin önünden 2 kere geçtiğini söyledi. Bir seferinde Vera'yı dışarıya göndermiş. O da sokağın ilerisinde park etmiş, 2. bir araba daha gördüğünü anlatmış. Koyu camlı bir 4 çeker. Vera yaklaşınca araba uzaklaşmış.
Bana bakmak için durakladı. DJ uyanık biriydi. Birilerinin onu gözetlediğini biliyordu. Onları bilerek ya da bilmeyerek senin getirdiğini düşünüyordu. Benim mi?
Öyle diyordu. Endişelenmeye başlamıştı. Beni aradığında endişeliydi. Ben de Jack'e söyledim. Jack birkaç saat sonra onu aradığında telefon açılmamış. DJ her zaman geri arardı. Bu sefer aramayınca Jack de endişelenmeye başladı. O gün daha sonra DJ'in evine gidip kontrol edecektim. Oysa Jack bana haber vermeden kendi başına evin önünden geçmeye, neler olduğuna bakmaya karar vermiş. Karavanın çevresinde bir hareket göremeyince de içeriye bir göz atmayı düşünmüş. O zaman Sean'la girip DJ ve Vera'nın cesetlerini bulmuşlar. Sen de tam onlar oradayken gelmişsin.
DJ'de o insanların istediği bir şey mi vardı?
Yoktu. Sadece onu öldüren her kimse Jack'in nerede olduğunu bildiğini düşünmüş olmalı.
Biliyor muydu? Jack'in ölmediğini biliyor muydu?
Ben söylemedim. Ama dediğim gibi DJ uyanık herifin biriydi. Hem haberlerde uçağın bulunduğunu ama ceset olmadığını işitince beni arayıp bir sürü varsayıma dayalı soru sormaya başlamıştı.
Elimi ağzıma götürdüm. Bir şekilde DJ ve Vera'nın ölümüne neden olmak içime bir suçluluk dalgası yayıyordu.
DJ'yi kim öldürdüyse Jack'i bulmak istiyordu sanırım. Bana sorarsan sizi izleyip gözetleyenler aynı insanlardı dedi Kevin.
Onun peşinden samanlığa girdim. İçeride kırmızı boyası dökülmüş, çamurlu ve çarpma izleriyle kaplı eski bir Ranger Polaris gördüm. Güçlü bir çaresizlik duygusu altında eziliyor gibiydim. Sorularıma cevap vermek zorundasınız. Kim ve Jack neden kayboldu? Neden çocuklarımızla kaçtı? Amy'ye ne oldu?
Heykel gibi durdu, gözlerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Samanlığın dibine gitti. Duvarlarda eski çiftlik aletleri ve paslanmış zincirler vardı. Köşede 10-12 kadar saman balyası istiflenmiş, zemini kaplamıştı. Samanları ayağıyla itince döşemede bir kapak gördüm. Eğildi ve kapağa bağlanmış, yıpranmış bir ipi kavradı.
Gerçeği öğrenmek için 8 yıl bekledim. Yüzümün öfkeden kızardığını hissettim. Neden anlatmıyorsunuz? Neden? Yalvarıyorum.
İpe asıldı. Bildiklerimi söyleyeceğim.
88. Bölüm.
Açıl susam açıl.
Yerdeki kapak ardına kadar açılınca karanlığın içine inen ahşap bir merdiven göründü. Kevin kapağın hemen yanındaki dik putrele vidalanmış anahtarı çevirdi ve aşağıdaki mağara aydınlığını verdi. Döndü ve inmeye hazırlandı. Jack diken üzerinde yaşıyor. Burada kendini güvende hissediyor. Ama çoğu zaman gergin, onu bulacaklarından korkuyor. Sen çıka geldiğinden beri izlenmiş olabileceğini, durumun tehlikeli olduğunu düşünüyor. Onun için acil durum planımızı öğrenmen gerek.
Nereye gidiyoruz?
Çiftliğin dışına açılan eski bir kömür tüneli var. Birkaç yüz metre ötede ağaçların arasına çıkıyor.
Bunları bana neden anlatıyorsunuz?
Gerekli olursa üzülmektense güvende olmak daha iyidir. Merdivenin dibine varınca yanına gelmemi işaret etti. Bütün yol boyunca elektrik var. Yine de gemici feneriyle bir elektrik feneri alırım. Peşimden gel. Basamaklara yapışıp inersen güvenlidir. Peşinden basamakları indim. Aşağıya varınca bir mağarada bulunduğumuzu, siyah duvarların da kömür damarı olduğunu gördüm. Hava serin, neredeyse buz gibiydi. Kara duvarlar rutubetten parıldıyor, her taraftan örümcek ağları sarkıyordu. Ürperdim. Kevin aydınlık tünele girince peşine takıldım. Çıplak ampuller göz alabildiğince uzanıyordu ve tavan dik durabilecek kadar yüksekti.
Bu tarafta, başını kolla, tavan biraz alçalacak.
Arkasından yürürken başımı eğdim. Nemli hava cildimi daladı. Amy'nin kaybının umarsızlığını üzerimden atamıyordum. Üzerimde hayal edilebilecek en karanlık bulut gibi asılıydı.
Jack Irak'tan sonra paranoya krizleri geçirir oldu. Travma sonrası stres bozukluğu bazılarını bütünüyle çürütür. Onları hiçbir mantık ya da tedavi iyileştiremez.
Bilmiyorum mu sanıyorsunuz?
Tabii ama bu tanının bütünüyle geçerli olması için hayatın için endişelenmen gerektiğini de biliyor muydun?
Hayır, bilmiyordum.
Jack hayatı için korkmaya başladı ve kendi aklınca kaybolmak için geçerli nedenler yarattı.
Ne gibi nedenler?
Kevin rutubetli kömür duvarlarının karanlığında ilerlemeyi sürdürerek, Jack'inki kadar kırılgan bir zihnin inandırıcı bulacağı nedenler, özellikle uçak kazasından sonra paranoyası daha da tetiklendi.
Yani?
Uçak kazasının sabotaj olduğuna inandı, birilerinin onu öldürmek için komplo kurduğunu düşünüyor. Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Konuşmak için ağzımı açtığımda tek kelime çıkmadı. Köprünün üzerindeki adamın uyarısını hatırladım.
Karşımızda kimler var biliyor musun? Güçlü, umutsuz insanlar.
Gölgelerimiz parıltılı kara duvarların üzerinde oynaşırken Kevin, paranoyak birinin zihninde bu bütünüyle mantıklı görünebilir. O yüzden de kaybolma ihtiyacı duyar dedi. Bu tip zihinler hayatta kalabilmek için her şeyi çarpıtabilir. Her şey normal görünebilir.
İyi de çocukları götürmek neden?
İçinizden herhangi birisi onu öldürmeye çalışanların yoluna çıksa, sizin de hedef olacağınızı düşündüğü için. Jack o çarpık mantığıyla sen de dahil bütün aileyi korumak için kaybolmaya karar verdi. O ve çocukları ölü bilinirse ona zarar vermeye çalışanların en azından dul karısını rahat bırakacaklarını düşündü.
Bütün bunlar sana mantıklı gelmeyebilir ama dediğim gibi karşımızda mantıklı bir zihin yok.
Yürümeye devam ederken dönüp bana baktı.
Ne kadar mantıksız gelirse gelsin Jack hepinizi korumak istiyordu.
Şaşkınlıktan ürperdiğimi hissettim. Kevin derin bir soluk alıp boşalttı.
Jack için toptan kaybolmak, çocuklarla ortaya çıkmaktan çok daha iyi bir seçenekti. Ya da kazadan hemen sonra senin de ortadan kaybolmana göre. Sen de kaybolsan bütün aile komplo kurmuş gibi olurdu. Seninle o yüzden temas kurmadı. Aylar geçip de uçağın bulunamaması, yetkililerin elinde en ufak bir ipucu olmaması, onun gözünde bütün bunlar mükemmelin de ötesindeydi. Doğru karar verdiğine her zamankinden daha çok inanmaya başladı. Bu arada bazı şeyleri düşünüp anlama fırsatı da buldu. Tünelde diğer taraflardan farklı bir bölüme ulaştık. Tünel burada ikiye ayrılıyor. Kısa bir yolun ucunda ancak dinamitle yerinden oynatılabilecek gibi duran, kaba yontulmuş bir tomruktan çerçeveye oturtulmuş, masif bir meşe kapı görülüyordu. Kapı kilitliydi, zincirlenmiş ve asma kilit takılmış, sayısız ahşap kiriş yolu kapatmıştı.
Bu kapının arkasında ne var?
Eski aletlerle tünel açma donanımı.
Yan gözle bana baktı, söyledikleri pek de inandırıcı gelmedi. Yola devam edince yüzümüze temiz hava çarptı. Mağaradan çıkıp çalılıkların yanında küçük bir platoya vardık.
Bulutlar ayı örttüğünden etrafımı zor seçebiliyordum. Kevin başıyla sonsuza kadar uzanıyormuş duygusu veren karanlık, ağaç kaplı tepeleri işaret etti. Jack'in buraya gelmesinin nedeni dedi, bu patikalarda tek bir kişiye rastlamadan 50 kilometre yürüyebilirsin. Jack uçağın enkazı bulunana kadar kendini burada emniyette görüyordu. Ağzım açık söylediklerinden hiçbir şey anlamadan baka kaldım. Başta Jack'in aklında sadece korku var dediğinizi sanmıştım. Paranoyak olduğunu. Oysa şimdi içimde sanki haklı bir nedenle kaybolduğunu ima ediyormuşsunuz gibi bir his var. Haklı nedeni vardı. Aşağıdaki bir yeri işaret edip dev gibi iki meşenin yanına götürdü. Çalılardan bazılarını çekip denizci fenerini kaldırdı. Ağaçların altında iki kahverengi plastik branda gördüm. Brandalardan birini kaldırınca ortaya mavi bir arazi aracı çıktı. İyi durumda görünüyordu. Ve arkasındaki port bagaja kayışlarla iki yakıt bidonu tutturulmuştu. İkincinin altında bir başka arazi aracı var. Çenesiyle karanlığı gösterdi. Cherokee ulusal ormanı uzak değil. İnsan isterse bu ormanda izini kaybettirebilir.
Kaçması gerekirse Jack'in planı bu diyorsunuz.
Olabilir, dönelim artık. Onu uzun zaman yalnız bırakmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Geldiğimiz yoldan tünele giderken bel kemiğimde buz gibi bir ürperti duydum.
Jack'e kim zarar vermek isteyebilir ki?
DJ ile Vera'yı öldürenler, sırlarının açığa çıkmasını istemeyen türden insanlar. Gerekli görürlerse bütün aileni birden öldürmekte hiç tereddüt etmeyecek tipler. Biz durdurmazsak tabii.
Dönüp bana baktı.
Jack'in planı da bu. Bu işe kesin bir son vermek, şeytanı ininde durdurmak. Jack yıllardır kırık biri gibi yaşadı ama şimdi seni ve şanı korumak zorunda kalınca yeniden ringlere döndü.
Hangi şeytan? Kim bu insanlar? Irak'ta bütün bunlara neden olacak neler yaşandı?
Basit. Sorunun anahtarı Fazıl Tarık adında bir adam.
Tarık'ı biliyorum, pusuyu da biliyorum.
Kevin nereden bildiğimi soracak gibi bakınca, daha sonra dedim, nasıl bir anahtar? O gün Babil yakınlarında pusudan bir kamyonla kaçtı. Herhangi bir kamyon hurdasıyla değil, içinde 25 milyon dolarla. Birçok Irak müzesinden gelme eski eserlerin bulunduğu bir kamyon. Bazıları parayla eserleri çalabilmek için pusuyu aslında onun ayarladığına inanıyor. Tarık hakkında bildiklerimi düşününce bunun yüksek ihtimal olduğu kanısındayım.
Bir şey söylemedim. Tüneldeki ampul dizisi boyunca yürürken dinlemekle yetindim.
Kevin elinde gemici feneriyle, kısacası Tarık kargaşadan yararlanıp kaçtı dedi. Askerler ölülerle yaralılar arasında onu bulamayınca peşine düşmeye çalıştılar. Adamı iki hafta sonra Felluce'de akrabalarının yanında buldular. Ama ortada parayla eski eserler yoktu ve Tarık bu konudan habersiz olduğunu iddia ediyordu. İşte Dalavere'de tam bu sırada ortaya çıktı.
Nasıl yani?
Birkaç ay geçmeden Tarık askeri istihbarattan temiz raporu aldı. Her türlü suç ve hırsızlıktan arınarak Amerika'ya iyi niyetli bir göçmen olarak kabul edildi.
Onu yakalama görevi kime verilmişti?
O ekipte baban, Chad ve Jack de vardı. Hepsi Tarık'ı tanıyordu ve hepsi onunla aşiretini Amerika yanına çekmek için yapılan ilk anlaşmayı hazırlayanlar arasındaydı.
Tarık başını dertten kurtarmak için çaldığı paranın bir kısmını rüşvet olarak verdi mi demek istiyorsunuz?
Tabii, kaptığı paranın 25 milyon olduğundan bile emin değilim. Çok daha fazlasını da yürütmüş olabilir. Ama birilerinden yardım gördüğü kesin. Onun tarafında olan birilerinden. Zaten birisi hırsızlığına yardım etmişti.
Kim? Babam mı? Yoksa Chad veya Jack mi?
Cevap vermeden yüzüme baktı.
Cevap verin, bu üçünden biri değil mi?
Yine ağzını açmadı, tünelin girişine, ahşap merdivenin dibine vardık.
Hangisi Kevin?
Bak, Jack'e göre onlar, her kimse sorumlu. Onlar hükümet olabilir, askerler olabilir, Tarık ile işbirliği yapan herhangi biri olabilir. Herhangi bir an Jack'in beyninde hangi iblisler dolanıyorsa onlar olabilir. Basamakları tırmanmaya koyuldu. Peşinden gittim. Sonra eğilip tünelin ışıklarını kapattı.
Emin misiniz? Hükümet olabilir mi?
Gemici fenerini yere bırakıp elbisesindeki tozları silkeledi. Jack bildiğini sansa da benim hiçbir fikrim yok. 8 yıl boyunca şanın ve kendisinin hedef olacağı korkusuyla başını kaldırmadı. Eğilip feneri aldı. Böyle yaparak korkusuyla sık sık yüzleşmekten kurtuldu. Bu da iyi bir şeydi. İsteyeceğim son şey zihnimde bir adli tıp araştırması yaparak Jack'in balatayı sıyırmasına neden olmaktı. Kısacası bütün bu işler yeniden başlayana kadar onunla konuşmaktan kaçındım. Tekrar konuşmaya başlamadan önce derin ve uzun bir soluk aldı. Yeterince konuştun zaten Kev. Sesteki öfkeli tınıyı işitince döndüm. Jack yüzü bembeyaz, destek için samanlığın kapısına yaslanmış, elini yeni pansuman yapılmış yarasına dayamıştı. Çok soluk görünüyordu. Kevin yanına yaklaştı. Hey, kendini zorlamaman gerekirdi, hareket etmemeliydin.
Çok fazla konuştun.
Jack, ona her şeyi anlatman gerekiyor. Zamanı geldi dostum. Bu iş böyle sonsuza kadar devam edemez. Zaten yeterince hayata mal oldu. Beni dinliyor musun dostum?
Jack'in yüzünde gerçek bir ıstırap gördüm. Kevin'in söylediklerini hazmederken dudakları titriyordu.
Kendini dışarıda konuşacak kadar iyi hissediyor musun?
Sesi daha uysal, bana baktı.
Neden?
Kevin haklı. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi.
89. bölüm. Burada beklemen gerekiyor. Bir saniyede dönerim deyip eve girdi Jack. Kapı tekrar açıldığında Sean peşinde Jack'le birlikte verandanın basamaklarını inip samanlıkta yanımıza geldi.
Neden Sean?
Kaçmanı istemiyorum da ondan. Kaçmaya kalkarsan seni yakalasın diye.
Oğlumu 8 yıldır görmedim ve sen annesini yere devireceğini söyleyip beni tehdit mi ediyordun? Hem üstelik neden kaçayım ki?
Ben hepimizi korumaya çalışıyorum.
İyi ama kimden Jack?
Yakında öğreneceksin.
Cevap vermen gereken sürüyü de soru var.
Hepsine cevap vereceğim.
Kevin, Jack'e genellikle küçük teknelerde görülen su geçirmez türden yekpare sarı plastikten yapılmış güçlü bir el feneri verdi.
İhtiyacın olabilir. Unutma, çukurların üzerinden yavaş geç.
Baba rolünü bırak artık.
Jack peşinden samanlığa girdiğimizde Ranger'a doğru yürüdü.
Arabayı Sean ya da Kat kullansa daha rahat edeceğim dedi Kevin. Aslına bakarsan bugün dinlenmeni, bu işi yarına bırakmanı gerçekten tercih ederdim. Yaran yeniden açılırsa tabutunu çivilemekten başka yapacak bir şey kalmaz.
Gereğinden fazla sürdü dostum. Şimdi bu akşam halledilmesi gerek dedikten sonra bana döndü. En iyisi sen kullan dedi. Sean'la gitmek bütün gece sürer.
Sürücü koltuğuna yerleştim. Sean tek kelime etmeden arka koltuğa oturdu. Jack yanıma kayarak belli belirsiz bir iniltiyle eğildi. Bir eli hala yarasının üzerindeydi. Vitesin boşta olup olmadığını kontrol etti. Kontak anahtarını çevirirken frene bastım. Jack Ranger'ın farlarını yakınca gümüşümsü ışık huzmesi karanlığı böldü.
Haydi.
Nereye?
Bütün sorularına cevap vereceğim ama önce Amy'nin mezarına gidelim. Çok önemli.
Bu kadar kısa süre sonra mezara gitmeye hazır mıyım bilemiyorum.
Gitmek zorundayız. Bu öykü daha bitmedi. Duyman gereken bir şey var.
32. ayrımın sonu. Sayfa 343.